cahil olduğumu söylemiş miydim? Yazan Erhan Genç, seslendiren Nisan Kumru. Kütüphaneler müdürü olduğum zaman cahildim. Kendimi bütün kütüphanelerin amiri ve şehirdeki bütün kitapların sahibi zannediyordum. Öyle olmadığımı çok sonra anladım ama artık iş işten geçmişti. Bir gün koltuğuma oturmasam kütüphaneler açılmayacak, kitap kurtları ve araştırmacılar mağdur olacaktı sanki. O yüzden koltuğuma oturur oturmaz derin bir ferahlık hissediyor, kütüphane çalışanlarının kapıların kilitlerini açtığını ve insanların içeriye girip kitapların sayfalarını çevirdiğini duyumsuyordum. Dedim ya, cahildim diye. Briefingin ne olduğunu işte bu koltukta öğrendim. Oturuyorsun ve bir takım adamlar gelip işlerin nasıl mükemmel yürüdüğünü, ne gibi projelerin idare edildiğini, memleket için nasıl da faydalı olunduğunu, daha da güzeli bütün bunların nasıl sizin bir imzanızla olduğunu anlatıyorlar. Sevmiştim bu işi. Reçete buydu. Günde üç öğünün ardından birer doz briefing. Çok geçmeden bu reçetenin bağımlısı olmuştum. Müdürlüğümün ilk günleri böyle geçti işte. Briefingler, övülmeler, koltuklar. Dediklerine göre şimdiye kadar gelen en iyi müdür bendim. İşlerin bu derece güzel ilerlediği bir dönem hiç yaşanmamıştı. Tek bir sorun, tek bir şikayet, tek bir sıkıntı yoktu. Kendimle gurur duymam gerekiyordu. Sonra bir gün kilo aldığımı fark ettim. Pantolonlarım dizden yukarı çıkmaz, ceketlerimin düğmeleri kapanmaz olmuştu. Hassas terazi uyarı veriyor, bundan sonra hayatımın M.Ö. müdürlükten önce ve M.S. müdürlükten sonra diye ikiye ayrılabileceğini söylüyordu. Hiç ortada yokken çenemde gıdık peyda olmuş, yanaklarım tombullaşarak yüzümün ablak bir hale bürünmesine sebep olmuştu. Aynada kendimi tanıyamaz olmuştum. Göbeksiz müdür mü olurmuş dediklerinde ayılıverdim. Gözlerim açıldı birden. Ne oluyor bana dedim. Böyle koltukta oturmakla olmayacaktı. Cahil olduğumu söylemiş miydim müdür olduğumda? Evet, ayıldığımda yine cahildim. Ceketimi aldığım gibi şehrin en büyük kütüphanesine götür beni dedim şoförüme. Aman efendim, nereden çıktı şimdi bu iş dedi bana. Arabayı bakıma götürecekmiş. Hadi sür dedim, başka zaman götürürsün. Şehrin en büyük kütüphanesinin salonunda 10-15 kişi görünce biraz canım sıkılsa da hiç yoktan iyidir diye geçirdim içimden. Ben girince etrafıma toplandı herkes. Neden böyle olduğunu anlamadım. Arkadaşlar, rutin bir denetim bu. Biz sizi rahatsız etmeyelim, araştırmalarınıza devam edebilirsiniz dedim. Kimsenin kılı kıpırdamadı. Birbirine bakan 16 kişiydik. O sırada briefing veren genç kulağıma bunların kütüphane çalışanları olduğunu fısıldadı. 20 kişilik masa ve sandalye ya var ya yoktu. Nasıl? Dedim sesimi yükselterek. Bunlar kütüphane çalışanlarıysa gelen araştırmacılar ve kitapseverler nereye oturuyor? Araştırmacılar ve kitapseverler buraya oturuyorlarsa kütüphane çalışanları nerede duruyor? Briefingçi yine kulağıma, efendim kütüphaneye pek kimse uğramıyor dedi. O böyle deyince sinirlerim boşaldı birden. Sandalyeye iliştim, kravatımı gevşettim, derin nefesler aldım. Güvenlik görevlisinden kütüphanenin kapısını içeriden kilitlemesini, diğer herkesten de karşıma geçmelerini istedim. Sağ baştan saydım 15 kişi, sol baştan saydım 16 kişi. Nasıl oluyor böyle diye sormama gerek kalmadan briefingçi, efendim Salih yeni geldi dedi. Adamın gözleri uykudan şişmiş görünüyordu. Briefingçi devam etti. Kütüphanede iş olmayınca arkadaşlar kendi aralarında haftanın 5 gününü paylaşmışlar efendim. Her gün 3 kişi gelip kütüphaneyi açıyor, temizliğini yapıyor. Öğlene doğru bir çay demleyip gelen olursa ilgileniyor, gelen olmasa da ikindi vakti kapıya kilit vurup gidiyor. Demek benim geleceğimin haberini almışlar ve ben yoldayken ekibi toplamışlardı. Birkaç gündür telefonlarımın neden susmadığı belli olmuştu. Cahil olduğumu söylemiştim değil mi? Meğer bunun için arıyorlarmış. Belki 100 tane telefon geldi bunun gibi. Yok efendim falancanın tanıdığı kadrosunun kütüphaneye alınmasını istiyor. Yok efendim filancanın dostu kütüphanede çalışmaya çok uygun. Düşünür müymüşüm, olur muymuş, zatı âlilerim bilirmiş filan. Cahil olduğum için sıkıntı yoktu. Telefonumu kapattım, ceketimi ve kravatımı çıkarıp arkamdaki sandalyeyi attım. Böyle bir şey kabul edilemez dedim. Bundan böyle herkes her gün gelecek ve tam mesai çalışacak. Kimseden çıt çıkmadı. Buranın kaç personele ihtiyacı var? 5. İçinizden 5 kişi burada kalacak, diğerleri çalışan ihtiyacından dolayı kapısına kilit vurulan başka kütüphanelere kaydırılacak. Çok sinirlenmiştim. öfkelenmenizi ve öfkeli şekilde karar almanızı önermeyiz dediler. Karar alınmıştır dedim. Bunu yapamazsınız dediler. Aralarında görüşenler oldu. Koskoca müdürüm ben dedim. Nasıl yapamam? Omuz silkerek, daha önce de denediler ama olmadı dediler. Ülkenin kuzey doğusunda doğmuş, oraların suyunu içip ekmeğini yemiş biri olarak cehaletimi bağışlayın lütfen dedim burnumdan soluyarak. Briefingçiden burada çalışanların isim listesini aldım. Kafama göre 5 kişinin adını işaretledim. Kalan 11 kişiyi de şehirdeki diğer kütüphaneler için paylaştırdım. İçlerinden en yaşlısı, sizin gibi heyecanlı kaç müdür gördüm ben dedi. Çok kalamadılar o koltukta. İsterseniz bir yüzünüzü yıkayıp gelin ya da yarın sabah sakince kararlar alın. Hayır dedim. Müdür ben değil miyim kardeşim? İstediğimi istediğim yere gönderir, istediğimin yerine değiştiririm. Değiştiremezsin dediler. Yarından itibaren başlıyorsunuz deyip çıktım. Yolda briefingçiden her şeyi öğrendim. Ülkenin en sırtı kalınları gelirmiş buraya. Dedim ya cahildim diye. Meğer nelerin cahiliymişim ben. Daha önceki müdürün neden bir süre dinlenmek istediğini de şimdi anlıyordum. Şoförden beni eve bırakmasını istedim. Eve girer girmez hanıma yorgunum deyip uzandım. Moralim gerçekten bozulmuştu. Telefonu komedyenin üzerine bırakırken karnımın ağrıdığını fark ettim. Ya yerini değiştirdiğim kimseler birilerinin yakınıysa, ya fincancı katırlarını ürküttüysem, düşüncelerle ve karın ağrısıyla boğuşurken uyuyakalmışım. Telefonun sesiyle uyandım. Şoför arıyordu. Korkarak açtım telefonu. Efendim, aracın bütün bakımlarını yaptırdım. Fatura kestirmemek gerek var mı? Derin bir oh çektim. Elbette var. Faturasız iş olur mu? Ertesi gün mesai başlangıcına kadar kimse aramadı. Tedirginliğimi üzerimden atmıştım. Galiba benim arkamın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu düşünmelerini sağlamıştım. Briefingçi dün yaptığım dağılıma göre bugün uygulamaya başladıklarını anlattı. Düne kadar kapısı kilitli kütüphanelerde hummalı bir temizlik çalışması çoktan başlamıştı bile. Çok yerinde karar vermiştim. Bunu dün beni yerden göğe sığdıramayan briefingçi söylüyordu. Telefonum çaldı. Arayan bakanlığın ileri gelenlerindendi. Kütüphanecilik için aldığım bu kararı, bürokratik kalabalıklar arasında yazıya ve kitaba sarılan yegane insansınız diye tebrik ederek başladığı konuşmasını, filanca şahsın yerinde kalmasını rica ederek bitirdi. Sağlık sorunları sebebiyle demeseydi, geri adım atmayacağımı söylerdim de, neyse dedim içimden, 15 kişiden bir kişi, görmezlikten gelinebilir. Temizlik işleri biten kütüphaneler bir bir halkın kullanımına açılmaya başlandı. Her gün bir açılıştaydım, kurdeleler kesiyor, objektiflere poz veriyordum. Bir yandan da elim hep telefonumdaydı. Yukarılardan bir yerlerden biri ararsa diye tetikte bekliyordum. Korktuğum telefonlardan hiçbiri gelmedi. Bir gün yine, şehrin en büyük kütüphanesine götür beni dedim şoförüme. Hiç itiraz etmedi, kapıya kadar bıraktı. İçerisi epey kalabalıktı, manzara hoşuma gitti. Bir müddet öylece izledim halkımı. Sonra çalışanları idare odasına topladım, hepsine tek tek teşekkür ettim. Devrime buradan başlamıştık dedim. Şimdi devrimin devamını da buradan başlayarak getireceğiz. Bundan böyle çalışanlar dönüşümlü olarak çalışacak ve kütüphaneler gece 3'e kadar açık kalacak. Birkaç tanesi gece giriş çıkışlar ve eve dönüşlerle ilgili güvenlik gerekçesiyle bunun zor olduğunu söylese de hazırlıklıydım. Hiç endişeye mahal yok dedim. Bakanlığımız gerekli önlemleri alacak. Sizler de artık servislerle evlerinizden alınıp evlerinize bırakılacaksınız. Ayrıca bir şirketle anlaşma imzaladık. Geceleri kütüphaneyi kullananlara çay ve çorba ikramımız olacak. Bu konuşmalar olduğunda perşembeydi. İlk pazartesiyi beklemeden hemen cuma gününden başladık uygulamaya. İtiraf etmek gerekirse işin bu kısmında sosyal medyanın büyük faydası oldu. Kütüphanelerin gece 3'e kadar açık olduğunu ve gelenlere çay çorba verildiğini duyan bir genç hakkımızda bir tweet atmış ve bizim kendimizi anlatmamıza hiç gerek kalmamıştı. Briefingçinin dediğine göre sosyal medyanın en çok konuşulanı olmuş, gündemin en önde gelen konuları arasına girmiştik. Hakkımızda kare işaretiyle kütüphanede geceliyoruz kampanyası bile açılmıştı. Pazartesi sabahına telefonlarla uyandım. Gün içinde telefonların ve mesajların ardı arkası kesilmedi. Müsteşarından bakanına, milletvekilinden danışmanına kadar telefonumda kayıtlı olmayan onlarca numara tarafından arandım. Telefonumu başta tedirgin bir şekilde açsam da, sonradan aramalarla tebrikleri kabul etmenin dayanılmaz hafifliğini tadarak keyifle cevap vermeye başladım. Her arayan kütüphaneyi geceye kadar açık tutma planım için beni kutluyor, telefonu aldığım kararın sonuna kadar arkasında olduklarını bildirerek kapatıyordu. Briefingçi ise gün geçmiyordu ki bana bir röportaj ve televizyon programı teklifiyle gelmesin. Birkaç günlüğüne meşhur bile oldum. Takipçi sayım birden 3-4 katına çıktı. Çok geçmeden yeni düzen oturdu. Gençler gecenin geç vakitlerine kadar kütüphaneleri doldurmaya alışıverdiler. Çay ve çorbamızsa hiç eksik olmadı. Şimdilerde yeni projemizi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Kare işaretiyle kütüphanede sabahlıyoruz etkinliğimizde, söyleşiler, okur-yazar buluşmaları ve muhabbet olacak. Bense artık bazı kararları alırken cahilliğin arkasına sığınmayı çoktan öğrendim bile.
Erhan Genc'in Cahil Olduğumu Söylemiş Miydim adlı öyküsünü dinlediniz.